Ayrım 5.
Sayfa 42. Sen o kafese girerken tam tamına 44 sene orada kalacağını, aleminin o dört duvardan ibaret olacağını bilemezdin. Zaten orada olmanın anlamını da bilmiyordun henüz. Anacığının eteğinde ihtimam gösterilen bir velet idin. Ananın o korkunç endişelerinin de farkına varamazdın o yaşta. Ölüm korkusu, yok olmak, o müthiş saltanattan sonra bir anda hiç olmak. Padişah baban Ahmet Han tahtından feragat etmek mecburiyetinde kalmış idi o zaman. Kendi selameti için ve senin ve diğer evlatlarının hayatını gözetmek için yegane hal çaresi bu idi. İşte şimdi sen Laleler Diyarı'nın şahı, Sadabad'ın hükümdarı, Sultanahmet'in küçük evladı, Ali Osman'ın hakanısın artık. Ve senden sonra da soyun yürüye. Ağaç, boynuz, hayvan siniri ve tutkal. Ve çam ağacından oklar. Bunlar bağlamıştı ya bizi önce. Sonra hiç ayrılmaz olduk. Bizi bağlayan nesneler çoğaldı. Önce has odasına aldırdı beni, sanki uzun senelerdir burada yerleştirilmişim gibi, sonra has oda başı tayin etti. Böylesi şerefli bir vazifeyi bekleyen çok olur ya, düşmanım kalabalıktır o yüzden. Hele sonunda Darüssade ağası olmak, bütün haremin başı olmak, sarayda sözü en kıymetli adam olmak, herkesin çekindiği, hoş tuttuğu adam olmak. Nüfuzuna neredeyse hudut olmayan adam olmak. Öyle bir mevkiydi ki bu, sarayda hastalıkta sağlıkta, hayatta ölümde, ön safta olmak manasına geliyordu. Misal tahta geçecek şehzadeye şimşirlikteki odasında müjdeyi verip tebrik etmek, bunun bir suikast olmadığına ikna etmek ve selifinin ölüsünü göstermek, onu silahtar ağayla beraber koltuklayıp hazırlanan tahta oturtmak, bu suretle Osmanlı'nın hükümdarını ilan etmek ya da padişah vefat ettiğinde cenaze merasiminde bulunmaya hakkı olan tek ağa. Evet, bu benim hayallerimin ötesindeydi. Rüyada görsen inanmazsın denen cinsten. Lakin ne pahasına. Haremin duvarları arasında bile o karmaşık ve geniş sofalar, odalar, koğuşlar, merdivenler, taşlıklar ve gizli geçitler diyarında serbestçe dolanabilmenin bir nimet olduğunu unutmamalı. Buralarda dolaştıkça elbette yine benim dolaşmamın yakışık alacağı yerlerde sadece şimşirlikte kapalı olduğum günlerimi hatırlamadığım an olmaz. Hele o en dehşetli saatlerimi. Zannedersem kafes hayatımın en korkulu bir günüydü o. Zelzeleyi azim günü, merhum biraderim Mustafa'nın saltanatının en kara günü. Üzerime kilitli kapı uzun müddet açılmadı. Haremin eski, kalın duvarlarının çatırtısı, kırılan çanak çömleğin şangırtısı, içerideki koğuşlardan kaçışanların patırtısı bir yana, nereden geldiği belli olmayan uğultu dayanılmazdı. Azim feryadu figanlar dinmiyordu. Ve bu vaziyette odamda kilitli kalmak, duvarlar üzerimize gelir iken, bereket yanımda emektar bendem Cafer vardı. Birbirimize sarılıp öylece durduk, durmaya çabaladık. Hem korku hem de teslimiyet içinde. Neden sonra gelip kilidi açmaya akıl etti birisi. Mazeret hazırdı. Güya korkudan dilleri tutulmuş, elleri kilitlenmiş. Halbuki bizim muhafaza ederken, kimselerle görüştürmezken, bahçeye bir nefes almaya çıkartırken göz açtırmazlardı. Demek şimşirlikte gözden çıkarmışlardık biz. Bir kez daha anlamış olduk. Bu gözden çıkarılmışlık hissi bir daha asla terk etmedi beni. Benliğime yapıştı kaldı öylece. Gönlümü eğlerken bile yakamı bırakmaz bu his. En keyifli olduğum anlarda zihnimin derin karanlıklarından kendini gösterir, sanki onu unutursam alemin efendisi oluşuma kadar geçirdiğim tecrübeler boşa gitmiş olacakmış gibi gelir. Bir yandan da ruhumu emniyetten yoksun hissetmekten kendimi alamam. Belki bundan Cafer'e bu kadar kenetlenişim. Cariye, üst kattaki Valide Sultan sofasına çıkan merdivenleri ağır ağır tırmandı. gözümün üzerinde olduğunu fark etmeden. Gözüm de, gönlüm de onda oysa. Valide Sultan mevcut olmasa da bu sofanın adı değişmez. Asırlardır hükümdar analarının haremdeki egemenliğinin alameti. Tabidir ki bu mühimsenen mekanlardan burası, içerisinde kubbeli bir odayı barındıran, gök kubbe misali nakışlarla bezeli, billur avize ile aydınlanan, ocak eteği nakışlı, duvarları nadide çinlerle renklenen. Kubbeli bir oda sadece hanedan mensupları içindir ya, malum, yoksa her oda kubbeli olamaz. Mekandaki bu en bariz, en münakaşa götürmez imtiyaz, padişahın kendisinden başka ancak onun validesine ve veliahtına has olabilir. Bu odaların bezemeleri de müstesna olur hep elbette. Şimdi de haremi zamane temayüllerine göre güzelleştirme çabaları önce bu hususi mekanlarda tatbik ediliyor işte. Aşkı değil, hep böyle yapıyor. Bilerek oyalanıyor burada. Çünkü yan duvarın satına boyalı manzaraya hayran o, bilirim. Gözleri onunla buluştuğunda basamakların bir yerinde iyice yavaşlıyor. Sanki duvara çizili manzaranın içine dalıp kayboluyor orada. Bu kız sadece altın saçları, hareli lacivert gözleriyle süzülerek yürüyüşüyle cazip değil. Bu kızın etrafına bakışı farklı, idrak yetisi farklı. Bu yüzden midir bu kıza meylim bilmem ama ben oldum olası farklı olandaki cazibeye kapıldım. Belki de hayatımın akışını değiştiren de bu oldu. Neyse. Duvara iki süslü sütun nakşedilmiş. Üzerlerine narin çiçekli dallar dolanmış. Sütunların arasında bir deniz manzarası. Kıvrıla kıvrıla uzaklaşan kıyılar, uzaklaşan gemiler, uzaklaşan dalgalar, uzaklaşan dağlar, uzaklaşan yollar. Önde ise yalnız başına bir köprü. Sanki cariyeyi çağıran, ona o uzakları, bu duvar resminin hayali uzaklarını vaat eden köprü. Evet, hissediyorum. Aşkı dilim bu köprüden geçmek arzusunda. Bu köprüden geçip gitmek bilinmeyene doğru. Oysa kanadı bağlanmış kuş gibi uçamaz ki. Ya uçabilse, uçacak olsa? Ne yaparım? Ne ederim ben? İyisi mi böyle kalsın? Uzakların hasreti içinde ama yanımda, yakınımda, bağrımda olamasa da. Cariye resmin iki yanındaki ulu ağaçların üzerinden korkmadan geçerse eğer, haremin karanlık duvarları arasında olduğunu unutacak gibi sanki. Oysa hepsi resim, hepsi boyadan ibaret bir hayal. Hünkârın son merakı bu, aldanmamalı. Bu resimler yeni yapıldı haremin duvarlarına. Nasıl da değişikler eski çinilerden, eski nakışlardan, nasıl da inandırıcılar. Gören şaşırıyor Efendimizin bu yeni merakının yansımalarına. Sanırsın dağlar, denizler kalkmış da sarayın duvarlarına yerleşivermiş. Cariye'nin hayallerini beslediğini bilirim bu resimlerin. Bu kızda bir başkalık, bir fevkaladelik mevcut. Yakınında olup cezbeye kapılmamak pek güç. Şayet güzelliğin ötesini gören bir yüreğe sahibi sen. Haşmetli padişahım. Haremin duvarlarını resimlerle bezemek ne güzel bir fikirdir. Senin bu nevzuhur tasvir merakın zihnimizi aydınlatır, içimizi ferahlatır. Haremin karanlık duvarlarını o gönül çelen deniz köşkleriyle şenlendirir. Handi ise o manzaraların içine dalıp gidesim gelir. Hani o kat kat perdelerin, püsküllerin arasından görünen muhteşem konak var ya, ustaların duvarın tam tepesine nakşetmiş olduğu, pencereleri selvili bahçeye açılan, çepeçevre eli böründeleriyle senin hünkâr kasrını andıran bina, nasıl da capcanlı durur orada. Ya kadın efendiler taşlığındaki kahve ocağının duvarlarını süsleyen o denizli manzaralar? Kapının iki yanındaki nakışlarda bütün azametiyle yayılan o deniz, kıyıdaki, neredeyse suyla bir hizadaki o sahil sarayları. Bahçelerindeki çınarlar ile selvilerin gölgesinde keyfedesi gelir insanın. Ortadaki duvara nakşedilmiş sütunlu yuvarlak köşk öylesine sahici gibi ki bir an sonra penceresi açılıp bir nazenin bakacak. Ve ille de arkalarda uzanan yeşil tepeler. İşte oralara doğru alıp başımı gitmek isterdim. Ya da denizden süzülen gemilerin rüzgarla şişmiş yelkenlerine takılıp enginlere açılmak. Tüm harem halkı yazlık saraylara göçerken, dönüşte yokluğumuzdan istifade duvarlarda çalışan ustaların hangi yeni marifetiyle karşılaşacağız diye merak ederiz. Bunlar bu kapalı dünyamızı zengin eder. Bilir misin hünkârım? Artık her kadının odasına böyle resimler ister, mevzuhur resimler. Hani ise benim yaptığım kağıttan bahçelerle yarışır bunlar. Lakin onların inceliği bulunmaz elbette. Mübalağaya lüzum yok. Hele senin mübarek yatağının olduğu odadaki ocak yaşmağının nakışları aklımdan çıkmaz hiç. O tek gecemizden zihnimizde kalan bir renkli hatıradır, o kabartma kırmızı güller. Artık haremin dört bir yanındaki çiçek resimleri, laleler, sümbüller, menekşeler, birbirine bağlanan zarif yapraklı dallar dört bir yanı has bahçeye çevirir. Gözlerin o sevinçli güllere değmesi gamı, tasayı alır bir an. Gönülleri açar, korkuları yatıştırır. Benim gönlümdeki açlığı gidermez bir tek, kağıttan bahçelerimde gidermeye çalıştığım açlığı. Bu mevkiye gelmek için ödediğim bedel pek yüksek idi, evet. Ama kimselerin bilmediği bir sırrım vardı üstelik. Bu bedeli daha da ağırlaştıran belki. Hangi nazardan bakarsan ona göre değişir bu telakki. Cerrahbaşı beni sonsuza kadar erkeklikten uzaklaştırma ameliyesini yaparken pek zorlanmış idi ya. Aslında onun hareketini teferruatıyla tetik eden biri anlardı vazifesini hakkıyla yerine getiremeyecek vaziyette olduğunu. Bir kere pek mütereddit idi. Bunu örtmek için müthiş bir gayret içindeydi. Ayrıca bana duyduğu merhameti de gizleyemiyordu. Ve hadım ameliyesi tatbik edilmemiş idi o daha önce. Bu vazifenin ona verilişi tamamıyla bana verilen ehemmiyetten geliyordu. Yoksa kendisinin bu işin ehli oluşundan değil. Necabetli efendim en yüksek kademedeki hekimi kendi hususi hekimine layık bulmuştu bana. Bütün mesele bundan ibaretti. Elimin nasıl titrediğini ben bilirim. Bu yüzden az acı çekmedim. Bana önceden afyon vermiş olsa da. Ola ki kendisi de bir miktar afyon yutmuş idi ilaç kabilinden. Ve ardından kimse bu ameliyeyi yoklamak ihtiyacını hissetmedi. Yahut da buna cesaret edemedi. Hem kim olabilirdi bu kişi ameliyeyi yapandan başka? Kendisi de buna lüzum görmedi. Ancak yarama pansuman yaptı Kerhen. İhtimal bu meseleyle tekrar alakadar olmak hoşuna gitmedi. Anlayabilirim onu. Anladım da. Ancak sonraları ameliyenin üzerinden epey zaman geçtikten, acım dindikten, yaralarım kapandıktan sonra anladım vaziyetimi. Tamamıyla uzaklaşmış değildim erkeklikten. Ne ki bunu asla kimselere açık etmemem lazım geliyordu ve elbette her şeyden mühimi hayatıma aksettirmemem. Nihayet zamanlar boyunca bekledim kafesimde. Önce amcamın oğlu Mahmud'un uzun saltanatı boyunca bekledim. Daima bir hastalıktan muzdarip, zayıf Mahmud'un sırtındaki onulmaz kamburun verdiği rahatsızlığı, sebep olduğu ağrıyı, sayısız gözdesiyle halvetlerde telafi zannına kapılmış giden Mahmud'un. 24 sene. Ben saymamış idim ya, söylediler. Çok rivayet dinledim. Çok hakikat de işittim şimşirlikte, kafesimde, harem ağalarının, cariyelerin ağızdan ağıza naklettiği. Günlerim, aylarım, senelerim bunlara kulak vermekle geçti. İmtina etmedim zaten. Mahmud'un Anadolu'daki Levendaç eşkıyasıyla ve de İran mülkünün hükümdarı Nadir Şah'la cebelleşip dururken, bir yandan pek sevdiği, sıkça vaktini geçirdiği Beşiktaş Sarayı'na Mısır hazinesi kadar akçe sarfıyla 22 sütun üzerine bir köşk yaptırdığını işittim kafesimde. İdam fermanı yazdırtmaktan hoşlanan bir hükümdar olmasa da kudretini kullanmakta ileri giden Kızlar Ağası Hafız Beşir Ağa'yı denizin ortasında Kız Kulesi'nde bostancı başına boğdurttuğunu işittim kafesinde. Elbet müspet şeyler de hikaye edildi Mahmut hakkında. musikiden anladığını, bestekarlara arka çıktığını, satranç oyunundaki üstatlığını ve onu kimselerin alt edemediğiyle övündüğünü, kan taşı üzerine ustalıkla kazıdığı mühürleri el altından satıp alnının teriyle kazandığı parayı sadaka olarak dağıttığını işittim kafesimde. Günün birinde Mahmud'un cuma selamlığı dönüşünde atının üzerine yığılıp kaldığını, nefes almadığı anlaşıldığında da kış gününün kısalığı bahanesiyle bir acele yıkanıp bir acele defnedildiğini işittim. Hem de kendi yaptırdığı, senelerce emek verip gözettiği camideki türbesine götürülmeyip de sade bir merasimle bahçe kapıdaki türbeye pederinin yanı başına gömüldüğünü işittim kafesinde. Ve beni iliklerime kadar titreten bir rivayeti daha işittim. Mahmud'un sandukası başında Kur'an okuyan hafızların ansızın sabık padişahın mezarından gelen buğuk sesleri, uzak feryatları, dehşetli inlemeleri duyup kaçıştıklarını. İçlerinden hiçbirinin insafa gelip de kabrini açmayı düşünmediğini, düşünse de besbelli cesaret edemediğini, canlı canlı gömülmüş olma ihtimalini kale almanın kimsenin işine gelmediğini. Hal böyleyken de olanı biteni saraya, taze padişaha ve onun taze adamlarına duyurmayı ihmal etmemiş olduklarını işittim. Ve akabinde o hafızlardan ve başında beklemiş olan türbedardan bir daha haber alınmamış olduğunu da işittim. Hayrete düşmedim kafesimde. Mahmud'un kendinden 3 yaş küçük biraderi Osman'ın, bu Osmanlı hükümdarının en geçkin yaşta 55'inde tahta oturtulanının 51 sene süren uzun bekleyişinin ardından 3 sene bile sürmeyen saltanatı boyunca da bekledim kafesinde. O tahtta olduğu zaman zarfında halkın ders adeti kasıp kavuran, esip savuran, deryayı donduran kışın şiddetinden onu mesul tuttuğunu, bu kışı takip eden baharda şehrin yarısından fazlasını yakıp kül eden feci yangının ise yine onun uğursuzluğuna yoğrulduğunu, ayrıca veba salgınının bütün bu felaketlerin üstüne ahaliyi kırıp geçirdiğini işittim kafesimde. Ve o kavruk, hantal, sakin Osman'ın idareyi ele alır almaz haremdeki bir umum sazende, hanende ve rakkaseleri uzaklaştırdığını, odalarda dolaşırken pek nefret ettiği kadın tayfasıyla karşılaşmamak için tabanına gümüş kabara çaktırdığı ayakkabıları giyip de onları uyardığını işittim kafesimde. Hayrete düşmedim kafesimde. Tebliğ gezmeye pek meraklı olan Osman'ın o düşük omzuyla, o koca değirmi göbeğiyle şehrin bin çeşit mahallelerinde bin çeşit kıyafetle dolandığını işittim. Sokak satıcılarından aldığı börekleri, gözlemeleri, kebapları, leblebileri ve hatta muhallebileri at sırtında yediğini, bunları saray mutfağında kendisi için özel hazırlanan çeşit çeşit yiyeceklere tercih ettiğini işittim. Tebdili kıyafeti esnasında onu tanıyıp da bilhassa tanımazlıktan gelerek mürayice padişahın meziyetlerinden bahsedenlere ise hasisliğini yenemeyip ancak 3-5 kuruş bahşiş verdiğini işittim kafesimde. Mahmud'un da Osman'ın da çocuğu olmadı. Babamın onları kafeste tuttuğu o uzun sürede gizli usullerle kısırlaştırdığı söylendi. Ama kimse işin esasını bilemedi ya da bilmek istemedi. Evet, türlü rivayet, türlü hikaye süzülüp geçer Şimşirlik'teki o dar kapılardan, o küçük pencerelerden, o yüksek duvarlardan. Kafes kasrı denen yer hem tamamen tecrit edilmiştir dışarıdaki alemden güya, hem de o alemin her bir tınısını kapar. Neyse ki şimdi Şimşirlik boş. Şehzade Selim'i barındırması gerekirken. Ancak Selim'i ben kendi irademle Veliaht Dairesi'nde ikamet ettiririm, pek dışarı çıkartmasam da. Gözümün önünde benim şefkatimden yararlandırırım merhum ağabeyimin emanetini. Ancak kafes devri kapansın arzu ederim ben. Şehzadeler mahpus olmasın arzu ederim ben. Bu acılara son veren hükümdar olarak anılayım diye arzu ederim ben. Gözümün nuru efendim. Seninle karşılıklı oturup da uzun uzun söyleşmek isterdim. Hep özendiğim müsahiplerin gibi. O tarihli sohbet dostların gibi senin müsaadenle az uzağına inişip sana hikayeler anlatmak, küçüklüğünde gördüğüm kadarıyla bu alemden ve uzaklarda olan bitenden bahsetmek. Biraderin Sultan Mustafa'nın devri saadetinde başlamış sayılır benim hikayem. Sevgili kardeşin Esma Sultan'ın sarayında himayesinde büyüdüm ben bir yetimken. Soyumun Balkanlardan geldiğini bilirim sadece. Bir de ana babamın isimlerini hatırlarım, o kadar. Bana başka bir şey söylenmemiştir. Onları uzunca yad etmem de istenmemiştir. Aksine geçmişimi düşünmemem, geçmişimi konu etmemem telkin edilmiştir hep. Küçük yaştan itibaren iyice bu terbiyeyi alınca itaat ediliyor. Çaresiz ve zaman kalın bir örtü örtüyor o uzak maziye. Zaten hayatım Esma Sultan'ın sarayına alındığımda başlamış zannettim uzunca bir zaman. Yani bir hanedan mensubunun yetiştirmesi olarak ihtimam gördüm hep. Üstelik daha küçükten saray haremine, bu ulu hareme uygun olabilirim düşüncesiyle. Hep derim ki evvela aklımla. Esma Sultan Hazretleri hep el üzerinde tutulmuş ya, iki kez dul kalınca saadetli biraderi Sultan Mustafa'nın himmetiyle Muhsinzade Mehmet Paşa ile evlendirilmiş. Düğünleri o muhteşem Kadırga Sarayı'nda olmuş. Ardından da kocasına sadrazamlık payesi bahşedilmiş, bu suretle hadsiz hesapsız mal mülke kavuşmuş, ihtişam içinde yaşamış malum. Esma Sultan Kadırga semtini ihya ettiği gibi beni de donattı bilgiyle, nezaketle. İnce uğraşların sultanıydı Esma Sultan. Güzelliğe, zekaya, kabiliyete hayran idi, kıymet bilirdi. Senin kıymetini de sevgili hünkârım. Böylece sen tahta çıktığında beni senin haremine sundun. Bir culus armağanı olmuştum sana, pek çok başka armağanın yanı sıra. Henüz pek gençtim, zannedersem 14 yaşında. Ama sen beni fark edene kadar çok zaman geçmesi gerekti. Senin hareminde tekrar eğittiler beni, seni mesut kılmak üzere, diğer kızlar gibi. Mesut kılmak derken bizden beklenen efendimizi sadece halvette mesut kılmaktan ibaret değil elbet. Haremdeki bütün kadınlar güzel, zarif, hoş giyimli olmayı bilmeliler ki gözün gönlün açılsın. Hanendeler, sazendeler, en ufak bir hata yapmamalılar ki latif bir musikinin tadına varasın, rakkaseler hüner göstersinler ki seyretmekten zevk alasın. Cariyelerin her hususta bilgili olsunlar, okuyup yazsınlar, şiirden anlasınlar ki sohbetten bıkmayasın. Hizmetkarlar işlerinin ehli olsunlar ki yaşadığın mekan cennet misali olsun, yiyeceğin içeceğin adabınca merasimle sunulsun, her rahatın temin edilsin. Tedrisat mükemmeldi burada, hep söylerim. Haremden daha sıkı bir mektep bulunamazdı. Musiki terbiyemi etraflıca ilerlettim. Nakış yaparak el becerimi tekamül ettirdim. Raks etmek ise hem keyfim hem de kabiliyetimdir bilirsin. En çok da def çalarken